بسم الله الرحمن الرحيم. İlk iki ayeti kısaca anlatmış olduk. Yani tabii ilk ders olduğu için, tefsire sizinle yeni başladığımız için giriş kısmı uzun oldu. Ana hatlarıyla Kur'an'a bakışı elde etmemiz gerekiyordu. O yüzden onlara biraz temas ettik. Ve sonra da iki ayete temas edebildik. Şimdi bazı rivayetlerde Fatiha suresinin Kur'an'ın ilk nazil olan suresi olduğu söylenir. Bazı rivayetlerde işte bu surenin, Alak suresinin ilk beş ayetinin ilk nazil olan sure olduğu, ayetler olduğu söylenir. Bu iki rivayet arasında bir zıtlık yok aslında. Kastedilen şey, ilk ayetler bu surenin, Alak'ın ilk beş ayetidir. Oku diye başlayan. Fatiha hakkındaki rivayete gelince o tüm sure olarak rivayet nazil olmuş olan, tüm sure olarak, tam bir sure olarak nazil olmuş olan ilk suredir. Fakat bu tam bir sure değildir. Alak suresinin sadece 5 ayeti önce gelmiştir. Yani Kur'an'dan ilk nazil olan Alak suresinin 19 ayet olduğuna göre ilk 5 ayeti sadece gelmiş. Ondan sonrasında Kalem suresi, Müzzemmil, Müddessir'in baş tarafları gelmiş. Ondan sonra Fatiha gelmiştir. Ama Fatiha ilk suredir diyen rivayet neyi kastediyor? Tam bir sure olarak. Tam bir sure. Yani yarısı değil, tamamı. Tamamı bir defada ilk olarak gelen Fatiha'dır. Ama bu Kur'an'dan ilk nazil olan Fatiha'dır demek değil. İlk nazil olan Alak'ın 5 ayetidir. Ve Allah Azze ve Celle İkra bismi rabbikellezi halak halakan insane min alak İkra ve rabbukel ekrem ellezi alleme bil kalem allemel insane malem ya'lem buyurdu. Böylece vahiy başlamış oldu. Peygamberimiz peygamber seçilmiş oldu. Ve bu olay tarihi değiştirecek olan bir olay. Gidişatı değiştirecek olan bir olay başladı. İnsanlık tarihi değişti. Kula kulluk yapılıyordu. Artık o değişmeye başladı. Şirkin beli kırılacaktı. Yeni bir hareket başlıyordu. Peygamber dendiği zaman, bir insanın peygamber seçilmesi denildiğinde akla gelmesi gereken şey budur. Yani bir dava başlıyor, bir hareket başlıyor. Yoksa bir insan işte peygamber seçilmiş, ahlakı öğretecek bundan sonra, namazı niyazı öğretecek demek değil yani. Eğer bu kadarcık olsaydı çok büyük bir olay sayılmaz. Ama bir peygamberin, bir insanın peygamber seçilmesi çok önemli bir olaydır. Önemi nereden kaynaklanıyor? Bir kere Rabbul Alemin, kainatın sahibi olan Allah insana değer vermiş ve insanla irtibata geçmiştir. Bir kere olayın büyüklüğü buradan başlıyor. Yani mesela düşünün ki bir reis-i cumhur bile biriyle irtibata geçmiyor, telefon bile açmıyor, tenezzül bile etmiyor yani. Öyle değil mi? Mesela bir başbakan telefon açsa o insan için bir şeref oluyor. Halbuki o da senin gibi bir insan, etten kemikten, adamını bulmuş, bir şeyler yapmış, bazı güçlerle işbirliği yapmış, bilmem ne olmuş, yalan dolan vesaire vesaire, birçoğu için, hepsi için söylemiyorum ama %99'u böyle başbakan olmuş, bakan olmuş, milletvekili olmuş. Böyle değil mi gerçek? Birçoğusu hepsi için yine söylemiyorum, birçoğu yani satsan 3 kuruş etmeyen adamlar bir yani. O bile telefon açsa sana şeref oluyor. Filan milletvekili aradı, filan bakan aradı, filan başbakan aradı. Halbuki belki de öyle bir adam ki, belki de satsan 5 kuruş etmez bir adam yani. Kanını satsan 5 kuruş etmeyecek bir adam. Kişiliksiz, yalancı, dolancı, rüşvetçi, hırsız bir adam belki de. Şimdi böyle birisinin araması bile hani insana güya şeref oluyor. Aslında şeref meref olduğu da yok. Düşünün ki mesela bir devletin başkanı aradığı zaman şeref oluyor. Allah Azze ve Celle kulunu arıyor, kulunu haber ediyor. Ben diyor varım ve ben sana, seni sana bırakmış değilim. Seninle irtibata geçiyorum, sana değer veriyorum. Bu Allah'ın kuluna değer vermesidir. Allah'ın kullarına ihtiyacı yok. İrtibat kurmaya da bilir. Ne haliniz varsa da görün de diyebilir. Ben size akıl verdim yeter de diyebilir. Ama Allah kullarını seviyor ve onlara yol göstermek istiyor. Çünkü hesap soracak kıyamet gününde. Kullarını konuşturtmak istemiyor. Ya Rabbi sen bize yol göstermedin ki bize hesap soruyorsun demeyelim diye Allah kitap gönderiyor, peygamber gönderiyor. Bize bir mazeret bırakmıyor yani. Basit bir varlık olan insan, yani çamurdan yaratılmış bir varlıkla kainatın sahibi olan Allah irtibata geçiyor. Bu insan için en büyük şereftir. İnsana yol gösterilecek olması en büyük şereftir. Ve yeni bir hareketin başlıyor olması yönünden çok önemli, büyük bir hadisedir. Bunları düşünmeden Alak suresini okumak, Allah bizimle irtibata geçiyor, bize kendini tanıtıyor, bize bizi tanıtıyor, bize dünya hayatını tanıtıyor, bize nasıl yaşayacağımızı öğretiyor. Bunları anlamadan okumak, hiçbir şey anlamamak demektir. Ve Allah'ın insanla irtibata geçmesi, bunu sahabe-i kiram anlamıştı. Peygamberimizin vefatından sonra Ebu Bekir Sıddık Ömer'e diyor ki gel gidelim Ümmü Eymen'i ziyarete. Yaşlı bir kadıncağız. Efendimiz onu hayattayken ziyaret edermiş. Akrabası. Gidelim onu ziyaret edelim diyor. Gidiyorlar. Kadıncağız onları görünce ağlamaya başlıyor. Diyorlar ki neden ağlıyorsun? Resulullah'ı mı hatırladın bizi görünce? Bilmiyor musun ki Allah Resulü'nün makamı şu anda bu dünyadan daha güzel. Cennette niye üzülüyorsun? Deyince kadın diyor ki ben de biliyorum onu. Ben ona ağlamıyorum. Zaten ölecekti ve zaten de şu andaki makamı bu dünyadaki rezillikten çok daha üstün. Bu dünyada çok zorluklar çekti. Çok sıkıntılar gördü. Şu anda rahat ediyor cennette. Ben de biliyorum diyor. Fakat diyor beni ağlatan artık vahiy kesildi. Peygamber öldü, aramızdan ayrıldı. Bizimle Rabbul Alemin olan Allah arasında irtibatı o sağlıyordu. Bir olay oldu mu Allah görüşünü bildiriyordu peygamberine. Filanlar şöyle dedi. Onlar şunlardır. Şu olay şöyle oldu. Orada böyle davran ey Resulüm. Onlara şunu söyle. Allah bize görüşünü bildiriyordu. Kainatın padişahı ile aramızda o aracıydı. İrtibat kuruyorduk onun sayesinde. Artık o yok. Ondan dolayı ağlıyorum diyor. İrtibatımız kesildi. Allah ile. Elbette ki kulun Rabbi ile irtibatı kesilmez tamamen. Ama tabii ki peygamberimizin varlığı bambaşka. Burada şunu görüyoruz yani yaşlı bir kadın. Ne ilim sahibi ne bir şey. Ama çok önemli bir gerçeği anlamış. Vahiy gerçeğini anlamış yani. Vahiy nedir yani? Yani vahiy Allah'ın kullarıyla irtibat kurması. Allah'ın kuluna şeref vermesi. Vahiy bu. Bunu anlamış. İşte büyüklerin büyük oluşu böyle şeylerle oluyor. Çok namaz kılmakla olmuyor yani. Büyük adam olmak böyle bir kalple, böyle bir anlayışla mümkün. Çok kitap okumakla da değil. Öyle bir kalbin var mı yok mu? Öyle bir anlayışın var mı yok mu? Mercedes motoru olan insanlar var. Kötü bir motoru olan insanlar var. Mercedes motoru olan insanlar, işte bunlar öyle. Bunlarda öyle bir motor var ki, öyle bir kalp var ki, meselenin özünü, ruhunu anlıyor. Yükselmek de bununla mümkün. Saçla sakalla değil, namaz niyazla da değil. Onlar milim milim mesafe aldırır adama, santim santim. Ama şu bakış metre metre, kilometre kilometre mesafe aldırtır insana. İman. Ve birinci ayette Allah Azze ve Celle yaratan Rabbinin adıyla oku. Kafana göre okuma. Böyle oku. Önce kainat kitabını oku, ondan sonra istediğini oku. O zaman matematik de okusan, tıp da okusan, fizik de okusan Allah'ın adıyla okursun. Ne okursan oku, Allah'ın adıyla oku. Önce kainat kitabını oku, ondan sonra istediğin ilmi tahsil et. Tıp da okusan seni Allah'a götürür, biyoloji de okusan seni Allah'a götürür, matematik de okusan seni Allah'a götürür. Öyle oku. Çünkü Allah Azze ve Celle Fatır suresinde buyurur ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَى. Allah'tan alimler korkar ancak hakkıyla. Hakkıyla alim olanlar korkar. Çünkü ilim sahibidirler, Allah'ın kudretini bilmektedirler. Allah'ın kitabını anlar, Allah'ın kudretini görür. O zaman korkabilir hakkıyla. Cahil Allah'ı tanıyamıyor ki korksun zaten. Allah'ın kainatına bakamıyor, göremiyor ki. Kudreti göremiyor. Korkusu da az oluyor o zaman. O büyük kudreti görse, korkusu fazla olacak yani. Muhabbeti de fazla olacak. O büyük kudreti görünce aşık olacak yani. Muhabbetullah gerçekleşecek. Hem haşyetullah, hem muhabbetullah. Allah korkusu da, Allah sevgisi de buna bağlı. Görmeye bağlı. Ondan sonra buyurdu ki İkra ve Rabbukel Ekrem. Oku, tekrar ediyor. Oku, senin Rabbin çok cömerttir. Nihayetsiz kerem sahibidir. Ya da Rabbin olan Allah en kerim olan Allah'tır. Yaratandır. O en kerim olan, en cömert olan öyle bir ilahtır. Yaratan bir ilahtır. Burada iki defa ikra dendiğini görüyoruz. Oku, birinci ayette oku denmişti. Üçüncü ayette bir daha oku deniyor. Bu okumada önemli bir prensibe işarettir. Okumada tekrar önemlidir yani. Denilmek isteniyor. Yani tekrar etmezsen aklında kalmaz. Tekrar etmezsen iyi de anlayamazsın zaten. Hem okumanın önemine işaret ediyor. İki defa oku dendiği zaman tekit ediyor. Okumanın önemli olduğuna işaret ediyor. Kuvvetlendiriyor manayı. Hem de iki kez okumak, üç kez okumak, yani tekrar etmeye işaret ediyor. O tekrarın ilim sahibi olmakta önemli bir nokta olduğunu anlatıyor. Yani demek ki tekrar etmeden insan ilim sahibi olamaz. Hem de okumaya hiç ara verme, hep devam et denilmek isteniliyor. Yani mesela başka bir yerde, hani İnşirah suresinde ne buyurur? فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ. Boş kaldın mı başka bir işe koyul. Durma yani. Başka bir işe başla. Yani okumaktan yorulursan mesela, diyelim ki tefekkür et biraz. Mesela biraz namaz kıl. Namazdan yorulursan mesela bir arkadaşını ziyaret et. Mesela ondan yorulursan diyelim ki biraz Allah'a zikret. Yani boş durma. Aynı şekilde oku, sonra bir daha oku deniyor. Yani devam et. Boş durma. Bu aynı zamanda şuna işarettir. Eğer devam etmezsen okumaya, ilmini arttırmazsan kendini bir şey zannetmeye başlarsın. İki kelime bir şey biliyorsun altı üstü, kendini bir şey zannetmeye başlarsın. Ama okumaya devam edersen hiçbir şey bilmediğini anlarsın. Kendini bir şey zannedenler okumayı bırakanlardır. İki üç kelime okumuş, ondan sonra bırakmış, ben de biliyorum havalarına giriyor. Yani onun bildiğin bin katını bilen adam ben biliyor gibi görmüyor kendini. Hani tarihte bir filozof var, demiş ki tek bir şey öğrendim hayatta, tek bir şey biliyorum, o da bir şey bilmediğim. Bir şey bilmediğimi anladım. Yani insan ilim sahibi oldukça, okudukça bir şey bilmediğinin farkına varıyor. Ve onun için tekrar etmek gerekiyor. Tekrar etmezse ne olur? İşte 6. ayette ne buyuruyordu? Kelle innel insane le yatga. İnsan, hayır insan azar. Haddini aşar. Tuğyan eder. Neden? Er-ra'ahu istagna. Kendini müstahni görür. Yani benim öğüne ihtiyacım yok. Ben zaten biliyorum yani. Kimde bu hal oluşur? Okumayı bırakanda. Okumaya devam eden adam hiçbir zaman kendini bir şey biliyor gibi görmez. Çünkü daha çok bilenleri gördükçe kitaplarda ben bir şey bilmiyormuşum der. Yeni yeni ilimlerin farkına varır. Bakar ki nice nice ilimler var. Ben hangisini öğreneceğim der. Çok ilim varmış dünyada. Bunu gördüğü zaman, ki bu insanların bildikleri yani, Allah'ın ilmi değil bu yani, Allah'ın ilmini bir hesaba katar. Yani insanların bildiği bu yani, ben onları bile öğrenemiyorum. Bir de Allah'ın ilmini düşünür. Ol deyince olduran bir ilim sahibi. Hani insanlar mesela çalışıyor, yoruluyor, uğraşıyor, dinliyor. Ondan sonra mesela uçak yapıyor diyelim, bilgisayar yapıyor. Yani onu bile yapamıyorsun sen yani. Bunu gördüğü zaman insan acziyetini görür. Bir de Allah'ı düşünür. Allah nasıl yani? Bu kadar şeyi, bu kadar hayvanları, karıncaları, böcekleri, sinekleri, balıkları, hayvanları, insanları, yani yıldızları, bu kadar mahlukatı ol demeyle yaratıyor. Nasıl bir ilim sahibi yani? İnsan o zaman haddini bilir. Yani okumaya devam etmeyen haddini bilmez. O yüzden insan okumaya devam etmeli. Okumaya devam edince kendini müstahni görmeyecek, öğüde ihtiyacım yok diye düşünmeyecektir. Haddini aşanlar okumayı bırakanlardır yani. Bırakınca bir müddet sonra yeni ilimlerin farkına varamıyor. Bilmediklerini göremiyor artık okumadığı için. Farkına varmıyor. Ondan sonra kendini bir şey bildiğini zannediyor. Ya öyle insanlar var ki mesela yani resmen cahil. Ama konuşurken diyelim ki mesela bir şey soracak. Bakıyorsunuz soruyu sorarken soru sorar gibi sormuyor yani. Yani bilmediğini saklamaya çalışıyor. Bir şey soruyor, kendi cevap veriyor. Bir türlü bilmediğini kabul etmek istemiyor. Yani kendi yanında o işi iyi bilen birisi olsa bile o konuşmak istiyor yani. Bir türlü kabul etmek istemiyor yani. Yani ben bilmiyorum, bu nedir bunun cevabı demiyor. Kibirini bir türlü bırakmıyor. Soru soruyor güya, kendisi cevap veriyor bir taraftan. Bence böyle ama sizce nasıl acaba filan. Ben böyle biliyorum falan ama Ya niye adam gibi soru sormuyorsun yani? Bilmeyebilirsin, gayet normal. Kibir yani. Ve bakıyorsun Elif Bey'i bile bilmeyen adam yani. Elif Bey'i bilmiyor ama her şeyi bildiğini zannediyor. Mesela diyelim ki bir derse katılıyor mesela. O derste aslında ilim sahibi birisi olsa, o derste birçok ilmi noktaların farkına varır, onları da not eder. Ama cahil derse katılıyor, ben zaten bunları biliyordum diyor ondan sonra da. Onun öyle konuşması kendi cahilliğinden, oradaki ilmi noktaları göremediğinden. İlim sahibi konuşmadaki ilmi noktaları görür. Cahil görmez ki. Hiçbir şey de bilmez. Konuşulanların hepsini de ben de biliyordum der. O zaman çık konuş hadi. Bu noktaya gelmesinin sebebi okumayı bırakmış olmasıdır. Devam etseydi bildiğini de bilirdi, bilmediğini de bilirdi. Hani bir filozof demiş ki bilmediğini bilene öğretin, bilmediğini bilmeyenden kaçın. Yani bilmediğinin farkında olanı öğret, bilmediğinin farkında olmayan ben de biliyorum diye konuşandan kaç. Çünkü laf anlamaz o. Allah Azze ve Celle bu şekilde İkra ve Rabbukel Ekrem diyerek tekrar okumayı emrediyor ve de peygamberimize bir kez daha Allah'ı tanıtıyor. Senin Rabbin diyor. En kerim olan odur. En kerim olan Rabbin. Ondan daha cömerti yok. Ve yine Allah kendisini tanıtmış oluyor. Ve de Rab sıfatını öğretiyor. Ve de cömert olduğunu öğretiyor yine. Yani görüyoruz ki bakın, birinci ayette de Allah Azze ve Celle kendisinin Rab olduğunu ifade etti. Üçüncü ayette de Rab olduğunu ifade etti. İlk gelen ayetlerde Allah kendisini Rab sıfatı üzerinde duruyor. Yani ben kanun koyanım diyor. Eğer Allah'ı bu şekilde anlatmazsanız, kanun koyan bir Allah olarak anlamaz ve öyle anlatmazsanız, Allah'ı anlamamış ve de anlatmamış olursunuz. Sadece yaratıcı bir Allah'ı, merhametli bir Allah'ı anlatmak Hristiyanca bir Allah anlatımıdır. Git pazar günü kiliseye, orada da zaten yaratan ve rızık veren ve merhametli olan bir Allah anlatılıyor. Ama İslam bunu söylemeye gelmedi. Zaten bunu herkes biliyordu. İslam buna bir şey ilave etmeye geldi. İslam Allah yalnızca yaratıcıdır, rızık vericidir demez. Onu herkes biliyor zaten. İslam diyor ki madem ki Allah böyledir, yaratandır, rızık verendir, her şeyi işitendir, her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır. Allah madem ki Rahmandır, Rahim'dir, Gafurdur, Tevvaptır. Madem ki böyledir, böyledir, böyledir. Hiçbir eksik sıfatı yoktur. 99 Esma-ül Hüsna. Ondan da fazla da bir rivayette öyle geliyor sadece. Sayısını Allah bilir. Allah'ın isimlerini sayısını Allah bilir. Bu Allah madem ki böyle böyle böyle böyle böyle bütün sıfatlar. Madem ki böyle, o halde onun dediği olmalı. Eğer bunu demiyorsan sen Müslüman da değilsin, İslam'ı anlatıyor da değilsin. Allah madem ki eksiksizdir, hiçbir eksiği yoktur, her şeyi bilendir, hakim odur, melik odur, kanun koyan odur, Rab odur, o halde onun dediği olmalı. Allah Kur'an'da isimlerini sayar. Habir der, Rahman der, Rahim der, Semih der, Basir der. Bunları niye anlatıyor? Bakın mesela ayetlerin birçoğunun sonu böyle biter. Mesela inna Allah ala kulli şeyin kadir, Allah her şeye kadirdir gibi. Hep böyle kadirdir, semiyedir, basirdir, hep böyle biter birçok ayetin sonu. Allah kendi sıfatlarını ayetlerin sonunda bize hatırlatır, bir daha söyler. Neden? Ne anlatmak istiyor? Zaten herkes biliyor, Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir, her şeyi görendir. Herkes biliyor zaten. Allah ne anlatmak istiyor? demek istiyor ki ben madem ki böyleyim, böyleyim, böyleyim, böyleyim, o halde benim dediğim gibi yaşamalısınız. O halde yalnız bana itaat etmelisiniz. O halde kanununuzu benden almalısınız. Yoksa Allah bu sıfatları niye sayıyor? Yani hani bu şuna benzer. Mesela diyelim ki birisi konuşuyor ama son noktayı koymuyor. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Sen hala bekliyorsun. Bakayım en son ne diyecek yani? Yarım kalıyor. Hep virgül, virgül, virgül, virgül, nokta yok. Hep virgül koyuyor. Şimdi sen beklemez misin noktayı koysun yani? Cümleyi bitirsin. Beklemez misin? Yani virgül, virgül, yani dersin hani yani sonra Araplar ba'deyn derler. Yani yani sonra yani. Anladık da yani ne diyorsun yani? Yani sen derdin ne yani? Böyle bir şey. Yani ya Allah buyuruyor mesela, Allah şöyledir, şöyledir, şöyledir, şöyledir. Yani tamam ya, sonra yani. Yani ya Rabbi ne söylemek istiyorsun? Madem ki ben böyleyim, böyleyim, benim dediğim olacak. Siz mi bilirsiniz, ben mi daha iyi bilirim? Allah bunun için bu sıfatlarını bize hatırlatıyor. Kendini daha iyi bildiğini, ona itaat etmemiz gerektiğini, her şeyin sahibi ne olduğunu. Eğer böyle anlatmıyorsan Allah'ı, Hristiyanca bir Allah anlatıyorsun demektir. Birileri bugün Müslüman oldukları halde Hristiyan gibi anlatıyorlar Allah'ı. Yaratan, rızık veren, çok merhametli. Vallahi senin bu anlattığın Allah kilisede de anlatılıyor. Bu Allah Allah değil. Bu eksik. Allah'ın eksiği olmaz. Senin bu anlattığın Allah kanun koymuyor. Senin bu anlattığın Allah melik değil, hakim değil. Halbuki Allah meliktir, hükümdardır. Şimdi mesela siz benim sıfatlarımı sayıyorsunuz. Boyu şöyle, kilosu böyle, ismi böyle, gözü şöyle mesela diye böyle. Mesela benim 98 sıfatımı doğru söylüyorsunuz. Mesela bir sıfatımı da yanlış söylüyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki gözleri kırmızıdır. Benim gözüm kırmızı değil. Dolayısıyla o ben değilim artık, bitti. O ben değilim yani, başkası. Aynen şimdi öyle. Allah'ın mesela, Allah her şeyi işitir, her şeyi görür, her şeyi bilir. Allah şöyle, şöyle, şöyle, şöyle. Tamam, hepsi doğru söylüyorsun. Ama Allah mesela kanun koymaz. Dedin mi, o Allah Allah değil artık yani. İşte Allah Rab sıfatını öne çıkartıyor. Daha ilk başlarken, daha ilk ayetlerde diyor ki İkra ve Rabbukel Ekrem. Oku, senin Rabbin, senin kanun koyucun olan, sen terbiye eden Allah, otoritenin sahibi olan Allah Ekrem'dir. Yalnızca otorite sahibi de, aynı zamanda çok da cömerttir. Allah kendini sevdiriyor aynı zamanda. Hem tanıtıyor hem de sevdiriyor. Çünkü insan cömerdi sever. Bu kulunun daha çok kendisini sevmesi için Allah'ın hitap şeklidir. İkra ve Rabbukel Ekrem. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem ya'lem. O Allah ki insana kalemle öğretendir. Yani demek isteniyor ki yazın. Yazarak daha iyi öğrenirsiniz. Sadece dinleyerek değil. Allah kalemle öğretiyor. Çünkü zahmet çekiyorsun yazınca. Zahmet çekene Allah ilim veriyor. Zahmet çekmeyene vermiyor. Yalnızca yani mesela şöyle buyurulmamış. Allah kalemle öğretendir denmiş de mesela Allah kulakla öğretendir buyurmamış. Yani kalemi de hatırlatıyor. Kaleme önem verin. Ve kalem sonraki nesillere de bırakmak içindir. Öğrendiğin şeyi sonraki nesillere de bırakmış oluyorsun yazdığın zaman. Bu şekilde Allah Azze ve Celle insanlara ilmi de tavsiye etmiş oluyor. Ama ilmin de yolunu gösteriyor. Yani ilmin yolu kalem yani. Çok temel bir gerçeğe temas ediyor. Tarih boyunca kalemin önemi kaybolmamıştır. Kalem belki değişebilir şekli şemali. Bugün mesela yazıcılar var. Onlar da bir çeşit kalemdir yani. Yazıcı yazıyor. Bilgisayarlara bağlı olan yazıcılar çok süratli bir şekilde yazabiliyor. O da bir çeşit kalem yani. Kalem değişebilir şekli şemali ama sonuçta kalem. Hakikaten de her zaman kalemle öğretiliyor. Ve Allah Azze ve Celle kalemin önemine temas etmiş oluyor. Allame l-insane ma lem ya'lem, insanı Allah bilmediğini öğretmiştir. Yani ilmin kaynağı benim demek istiyor. Yani insan kendi kendine öğrenmiyor. Yani Nemrut gibi, Firavun gibi, Kavrun gibi yani benim demeyin yani Allah öğretiyor. Karun da ne diyordu? Bu bana, benim ilmim dolayısıyla bana verildi. Yani benim marifetim, bu kadar mal, mülk. Halbuki Allah Azze ve Celle diyor ki, Allah öğretiyor. İnsana bilmediğini o öğretti. Yani ey insan, kendinden bilme. Nasıl ki bir başka ayette, مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى, attığın zaman düşmana o oku ya da o toprağı, ey Resulüm, attığın zaman sen atmadın, aslında Allah attı. Yani hakikatte insanın yaptıklarını Allah yapar. Olay yaratan Allah'tır. Kulun iradesinin de tesiri vardır. O fiilin oluşmasında, öğrenme mesela diyelim, ilim, insanda ilmin oluşması da kulun iradesinin de tesiri vardır. Allah'ın iradesinin de tesiri vardır. Maturidi'ye göre doğru olan bakış budur. Yani kulun fiili nasıl gerçekleşir? Allah mı gerçekleştiriyor? Kulun hiçbir tesiri yok mu? İradenin, o cüz'i iradenin hiçbir tesiri yok mu? Hayır diyor, tesiri vardır. İmam Maturidi'nin kabul ettiği görüş budur. İmam Eş'ari'ye göre de kula irade verilmiştir, cüz'i irade verilmiştir ama kulun iradesinin fiilin oluşumunda tesiri yoktur. Ama o zaman da Cebriye'ye gider yani iş. Cebriyeciler ne diyorlar? Kulun hiçbir iradesi yoktur. Kul adeta bir kuru yaprak gibi, rüzgarın önündeki kuru yaprak gibidir. Yani Allah'ın iradesi elinde, kulun hiçbir tesiri yoktur. Halbuki o zaman insan niye dünyaya gelmiş? Niye imtihanda? O zaman yarın kafirler demez mi? Ya Rabbi, bizim kabahatımız neydi? Sen bizi böyle iradesiz yarattın. Ondan sonra bizi cehennemine koydun. Yani bizim kabahatımız ne? Yani Cebriye'nin görüşüne gider ki yanlış olur. Onun için evet, Allah öğretiyor ama kul irade ediyor. Yani anlamel insanı malem ya'lem, doğru. Allah insana bilmediğini öğretti. Ama kul da irade ediyor. İradeyi de veren gene Allah. İradeyi irade ettiren de gene Allah. Kul Allah'ın verdiği iradeyi iyi istikamette kullanıyor sadece. Kullanmaya da bilir. Kullandığı için sevap kazanıyor. Sevabı buradan, günahı da yine oradan. O iradesini kullanmadığı için, hayırlı istikamette, kötü istikamette kullandığı için günahkar oluyor. Yani kulun fiilinin oluşumunda, fiillerimizin oluşumu, bizim irademizin de tesiriyle, Allah'ın iradesinin de tesiriyle olmaktadır. Kul irade eder, ister Allah yaratır. Yani Allah insana bilmediğini öğretendir. Efendimiz buyuruyor ki, iki aç gözlü doymaz. Biri dünyayı arayan, biri de ilim arayan. Dünya perestler de doymazlar malla, mala, mülke. Ama bu kötü bir şeydir. İlim arayan da doymaz ilme. Bu güzel bir şeydir. Çünkü başka bir hadiste buyurulduğu gibi helaken nas illel alimun. İnsanlar helak olmuşlardır alimler hariç. Ve helakel alimun illel amilun. Alimler de helak olurlar ilmiyle amel edenler hariç. Yaşayanlar. Onlar helak olmaz mı? Onlar da olur. Helakel amilun illel muhlisun. İhlaslı olanlar hariç. O amel edenlerin, hayırlı işler yapanların da samimi olanları. Riyakar olmayanlar. Onlar. Peki onlar tamamen kurtulmuş mudur? İhlaslı olanlar? Hayır. Vel muhlisun ala hatarin azim. Onlar da büyük bir tehlike üzerindedirler. İhlaslarını kaybedebilirler yani. Demek ki evvela ilim sahipleri diyor yani. İnsanlardan ilim sahipleri kurtulmuştur. Çünkü ilim sahipleri Allah'tan hakkıyla korkar. Çünkü ilmi arttıkça insanın Allah'ın kudretini anlaması daha da genişler. Daha güzel anlar. Allah'ın ilmini anlamak için ilim sahibi olmak lazım. Aynı şekilde mesela diyelim ki İmam-ı Azam'ın ilmi seviyesini anlamak için ilim sahibi olmak lazım. Alimin ilmini alim anlar yani. Cahil normal bir konuşma gibi zanneder. Ben de biliyorum diyebilir. Ben de tahmin ediyordum zaten gibi konuşur. Ama alim anlar yani o konuşmadaki ilmi noktaları. İmam-ı Azam'ın ilmini anlamak için ilim sahibi olmak lazım. Nerelerden delil getiriyor? Nasıl mantıklar kuruyor? Ne gibi kaideler icat ediyor? Hangi ayet, hangi hadiste neler çıkartıyor neler? İncelikler nasıl görüyor? Bunu insan ilim sahibi olunca hayran olur alimin ilmine. Yoksa onu da kendi gibi zanneder yani. Şimdi bir de Allah hesaba katın. İnsan ilim sahibi oldukça Allah'ın ilmine hayran olur. Ya Rabbi der, nasıl yapıyorsun bu kadar şeyleri? Ya Rabbi, yani bir sineğin meydana gelmesi nasıl bir şey yani bu? Bir çocuğun oluşumu nasıl bir şey yani? Yani katrilyon kere katrilyon ihtimallerden bir ihtimal gerçekleşiyor. Ve o canlı meydana geliyor. Ve onda hayat var. Hayat ne? Nasıl oluyor hayat? Canlılık nasıl bir şey? Nasıl canlı oluyor? İnsan düşündükçe Allah'ın kudretini anlıyor. Ya Rabbi diyor, seni anlayamadığımı anladım. Anlayamayacağımı anladım. Allahümme lekel hamd kema yenbagi li celali vechike ve azim sultanik. İşte bunu anlamış adam der ki ya Rabbi hamd sanadır. Ama ne kadar hamd edeceğim bilemiyorum. Seni hakkıyla anlayamıyorum. Allah'ı hakkıyla anlamak peygamberlere bile nasip olmamıştır. Ama bizden çok iyi anlamışlardır. Allah'ı hakkıyla melekler de anlayamaz. Allah'ı hakkıyla ancak Allah anlar. Kendi sıfatlarını ancak kendisi bilir. O kendinin bildiği gibidir. Onu anlamak mümkün değil. Ne kadar hamd edeceğim sana bilemiyorum. Ne kadar hamdolsun sana kemâ yenbâgî li celâli veçhike ve azîm sultânik. Senin o yüce hükümranlığına ne kadar layıksa, senin zatına, senin şerefine ne kadar layıksa ben bilemiyorum. Melekler der ki ya Rab, buna ne kadar sevap vereceğiz? Öyle bir laf dedi ki bu adam, kul bunu söylediğinde melekler şaşırırlar. Ne kadar sevap vereceğiz? Çünkü öyle bir laf etti ki, ya Rabbi layık olduğun kadar. Ben seni anlayamıyorum. Nasılsın sen? Nasıl bu kadar şeyi yaratıyorsun? Bir ağacın, bir yaprağının bir santimetre karesini bir inceleyecek olsan inceleyemezsin de, hakkıyla onu bile anlayamazsın da, anladığın kadarıyla bile bayılırsın. Ne biçim iş bu dersin? Bu nasıl oluyor? Çamurdan bu nasıl çıkıyor? Buna kim bu talimatı veriyor? Bu hücreler nasıl bir araya geliyor? Bu nasıl bir dizayndır? Bir ot nasıl oluyor? Bunu düşündüğün zaman ya Rabbi dersin, anlayamıyorum seni. Ne kadar layıksan o kadar hamdolsun sana. İlim sahibi olunca, ilim sahibi olmayınca hiç düşünmez ki, ne elmaya kafa yorar, ne armuda, ne güle, ne karanfile, ne ceylana, ne koyuna, ne gökteki yıldıza, ne bastığı toprağa. Bir şeye kafa yormaz ki. İlim sahibi olunca kafa yorar. O zaman hayran olur. Ya Rabbi der, anlayamıyorum seni. Seni anlayamamışım. Estağfurullah der. Estağfurullah her zaman günahlarımızdan dolayı dememiz gereken bir söz değildir. Allah'ı hakkıyla takdir edemediğimizden dolayı da söylememiz gereken bir sözdür. Biraz daha yükselince insan eski makamındayken Allah'ı anlayamadığını anlar. Der ki ben dün anladığımı zannetmişim. Meğer anlayamamışım. Estağfurullah ya Rabbi. Seni yanlış anlamışım. Biraz daha yükselir. Eyvah der, ben gene anlamamışım. Dün anladım zannettim. Gene anlamamışım aslında. Estağfurullah ya Rabbi der. Biraz daha yükselir. Gene yok, gene anlayamamışım der. Estağfurullah der. Böylece aslında bu hep böyle devam eder. İnsan ne kadar yükselse Allah'ı hakkıyla takdir edemez. Ama edebilen, yani bizden istenen şey ne kadarsa o kadar takdir etmek zorundayız. Mesela ayette buyurur ki وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Bunlar cehenneme girecek. Ama biz hiçbirimiz aslında Allah'ı takdir edemiyoruz hakkıyla. Burada o zaman ne söylenmek isteniyor? Yani hiç olmasa takdir etmen gerektiği kadar etmek zorundaydın. Hiç olmasa, mesela Allah her şeyi bilir mi? Bilir. O halde Allah'ın dediği gibi olmalı. Mesela sen mi daha iyi bilirsin, Allah mı? Falan mı? Allah mı? Allah. O halde onun dediği olmalı. Hiç olmasa bu kadar takdir etmeliydin. Hiç olmasa ona secde etmen gerektiğini anlayacak kadar takdir etmeliydin. Hiç olmasa onun dediği gibi yaşamalıyım diyecek kadar takdir etmeliydin. Bundan sorumluyuz. Yoksa Allah'a tam takdir etmekten sorumlu değiliz. Çünkü edemeyiz. O böyle deyince melekler şaşırır. Ya Rabbi buna ne kadar sevap verelim? Çünkü bu dedi ki layık olduğun kadar. Allah sonsuz hamde layık. Çünkü ilmi sonsuz. Bak kainata göreceksin. Bu kadar şeyi yaratanın ilmi sınırlı olamaz. Sınırlı olan bu kadar yaratamaz. Demek sonsuz. Kudreti de sonsuz, ilmi de sonsuz, rahmeti de sonsuz. Her şeyi sonsuz. Her şeyi işitiyor, sonsuz. Her şeyi görüyor. Bütün sıfatları sonsuz. Ya Rabbi buna ne kadar sevap vereceğiz? Bu öyle bir laf etti ki sonsuz kere demiş oldu. Sonsuz kere hamd olsun sana demiş oldu. Dediğinin manası bu. Ya Rabbi ne kadar buna vereceğiz? Allah buyurur ki kulumun dediğini aynen yazın. Gerisini bana bırakın siz. Kulumun dediğini aynen yazın. Ben bilirim ona ne kadar sevap vereceğimi. Sonsuz kudreti takdir ettiği zaman bu kadarcık da olsa sonsuz cenneti kazanır. Sonsuz gücü takdir edince sonsuz takdir etmiş olur. Sonsuz takdirin de mükafatı sonsuz cennet olur. Bu sonsuz gücü takdir etmediği zaman da sonsuz kere cinayet işlemiş olur. Sonsuz cinayetin de cezası sonsuz cehennem olur. Neden cennet sonsuz, neden cehennem sonsuz? İşte bundan dolayı. Allama l-insana ma lam ya'lem. Allah insana bilmediğini öğretir. Yani her şeyi yapan Allah'tır. İnsan sadece ister. Az bir şey iradesi var, onu kullanır. İlim sahibi yapan Allah'tır. Dolayısıyla bunu unutmamalı. Ama bunu unutur. Sperm'den yaratıldığını da unutur. Ve kelle innel insane leyatgâ erra'ahu stagna. İnsan bunu unutur ve azar. Ne yapar? Kendini müstani gördüğü için azıyor. Benim öyle ihtiyacım yok diyor. Yani Allah'ın ilmine de ihtiyacı yok yani. İnsan ne kadar zalim, ne kadar nankör olabiliyor. Bu ne büyük bir cinayet. Bu ne biçim bir konuşma bu? Öğüde ihtiyacım yok. Allah'a da ihtiyacım yok ha? Allah peygamber gönderiyor. İhtiyacım yok benim peygambere diyor. Allah kitap gönderiyor, ihtiyacım yok diyor kitaba. Ben kendim, aklım var, aklımla yolu bulurum diyor. Yani senin aklın her zaman sana doğruyu söyleyebiliyor mu? Hata ettiği hiç olmadı mı? Oldu. Aklın, nefsin baskısı altında mı değil mi? Bazen aklın doğruyu söylese de nefsin başka şey istiyor ve nefsin dediğini yapıyorsun, aklın dediğini yapmıyorsun. Öyle mi değil mi? Öyle. Ve sana o aklı kim verdi? Allah. Sen Allah'a mı bu lafı söylüyorsun? İhtiyacım yok vahye, peygambere, kitaba. Ben kendi kendime yolu bulurum. Sana o aklı verene mi sen bu lafları söylüyorsun? Sen ne kadar zalimsin? İnsan spermden yaratıldığını unutur, alaktan yaratıldığını unutur ve öğüde ihtiyacım yok demeye başlar. Şöyle bir düşünüverse, neydi, ne oldu? Çamurdan çıkan bir bitkiydi. Çamurdu, çamurdan çıktı, elma armut oldu, buğday oldu. Babası onu yedi, o ölü buğday onun vücudunda canlandı, sperm oldu. Sonra o sperm çocuğa dönüştü. O çocuk sonra büyüdü, büyüdü, büyüdü, büyüdü. Gözle görülemeyecek kadar küçücük sperm. Böyle bir çocuk oldu. Sonra doğdu, kocaman adam oldu. Kaç milyon kere büyüdü. Kat kat büyüdü. Aklı oldu, gözü oldu, kulağı oldu. Bunlar nasıl oldu? Kim bu aklı verdi, kim bu gözü verdi, kim bu dili verdi, kim bu dudağı verdi? Kim verdi dalağı, böbreği, ciğeri? Harika bir sistem. Bunları unutur. İnnel insâne li rabbihi lekenûd. İnsan Rabbine karşı pek nankördür. Hem nasıl nankördür? Bu kadar olur ancak yani. Allah ne güzel başlamış. Bir insanı peygamber seçiyor ve ona bir görev verecek. Kalk anlat dünyaya diyecek. Ne güzel bir başlangıç yapıyor. Bundan güzel bir başlangıç düşünebilen varsa söylesin. Başka nasıl başlanabilirdi? Bundan daha güzel bir başlangıç. Mesela var mı aklınıza gelen bir fikri olan var mı? Allah önce kendini tanıtıyor. Sonra insana insanı tanıtıyor. Sonra insana ilmin önemini anlatıyor. Ve Allah öğretiyor her şeyi diyor. Sana da öğretecek diyor. Başladı diyor. İlim başladı. Sana da öğretecek. Ondan sonra kul Rabbi ile bir diyalog kurmuş oluyor. Tatlı bir diyalog. Allah ile kulu arasında. Alak kelimesinin bir manası da alakadan gelir. Alakayı kullanıyoruz Türkçe'de. Halakal insanı min alak. Allah alaktan yarattı. Yani alaka kurabilecek olan, Rabbi ile alaka kurabilecek olan bir varlık olarak yarattı seni. Senin mayanda, ham maddende o var yani. Allah ile irtibat kurabilecek bir şeye sahipsin. Yani yarın kıyamet gününde, ya Rabbi ben seninle irtibat kurmak istedim ama yani bana o kabiliyeti vermemiştin ki, öyle bir istidadım yoktu diyemeyeceksin. Seni Allah, senin mayana bir kere alak demiş yani. Sen alaktan yarattı. Allah'la alaka kurabilecek şekilde yarattı seni. Ama insan bunu unutur. Kendini müstahni gördüğü için azar. Demek ki ilmi bırakanlar, defalarca okumayanlar kendini müstahni görecektir. Ben bana yeterim gibi düşünecektir. Ondan sonra da azacaktır. Sonra azınca ne olacak? Kelle innel insane le yatga er'ahu istagna. İnne ila rabbike ruc'a. Halbuki dönüşü Allah'a olacak. Nereye kaçacak? Allah'a karşı benim öyle ihtiyacım yok diyor, belki müstahni görüyor kendini falan ama dönüş Allah'a. Nereye kaçacak? Böyle olana bir tehdittir bu. Kaçamayacaksın. Anandan, babandan, karından, eşinden, çocuğundan kaçacaksın ama Allah'tan kaçamayacaksın. Dönüş Allah'adır diyor. O halde bunu unutma. Sonra Allah Azze ve Celle bunu unutandan bahsediyor. Eraeyte diyor. Eraeyte lezi yenhe abden ize salle. Gördün mü o namaz kılan kula engel olanı? Namaza engel olan o kafiri gördün mü? Allah yani gör demek istiyor. Demek ki Allah gösteren bir Allah'tır. Kafiri gösteriyor. Hani şöyle derlerse bazı insanlar, bugün bazı hocalar kafiri tanıtmıyor. Batılın batıl olduğunu yüzüne vurmuyor, çarpmıyor. Batılın suratına bir tokat çekmiyor. Diyor ki ben doğruyu söyleyeyim, onlar yanlışın yanlışlığını anlasınlar. Zaten insanoğlu doğruyu bilince zaten yanlışın yanlışlığını anlar. Hayır. Sen gerçekleri saklıyorsun. Bak Allah gör diyor. Eraeyte diyor. Gördün mü o kafir? Bak Allah gösteriyor. Sen neden göstermiyorsun? Sen yalnızca mesela diyelim ki doğruları anlatıyorsun. Yanlışın yanlışlığını anlatmıyorsun. Neden? Aslında korkuyorum desene şuna. yanlışın yanlışlığını anlatmaya korkuyor. Ondan sonra da bunu bir tebliğ metodu zannetmek istiyor. Yani kalpleri kırılmasın diye, işte onlara laf vurmamak için, iğnelemiş olmamak için. Niye Allah iğneliyor da sen iğnelemiyorsun acaba? Allah bak burada namaza engel olanı gördün mü diyor. Bugün bu ayeti nasıl anlayacaksınız? Mesela başörtüsün engel olanı gördün mü? Sanki bugün geliyor gibi okuyacaksınız. Böyle okumayan Kur'an'ı anlamış olmaz. Bu Kur'an bana geliyor diyeceksin ve bugün geliyor diyeceksin. Böyle okuyacaksın ki anlayasın. Evet, zaten sana geliyor ve zaten bugün geliyor. Bu kitap kıyamete kadar geçerli değil mi? Zaten de öyle. Sana geliyor ve bugün geliyor. Allah Azze ve Celle bu kitabı bugün peygamberimiz olsa, bugün indirseydi, namazdan bahsettiği gibi başörtüsüne engel olandan da bahsederdi. Hem bugün zaten namaza da engel olunmuyor mu? Mesai saatinde namaz kılamazsınız denilmiyor mu? Deniliyor. Birçok iş yerinde veya resmi kurumlarda, şurada burada birçok yerde mesai saatidir namaz kılamazsın denilmiyor mu? Böylesi de namaza engel olma kapsamındadır. İster fabrikada, ister askeriyede, ister polis teşkilatında, ister nerede olursa olsun, ister üniversitede, ister normal bir iş yerinde, patron ya da müdür her neyse, oranın amiri mesai saatinde namaz kılamazsın diyorsa, işte bu ayetin kapsamına girer. اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّ. Namaz kılan, engel olan o adamı gördün mü? Ebu Cehil. Cehaletin babası. O öyle demişti. Peygamberimizi kastederek, Muhammed bir daha buraya gelip namaz kılarsa ona böyle böyle yapacağım demişti. Onun başına basarım. Onun yüzünü yere sürerim demişti. Allah Resulü geldi, namaza durdu. Ebu Cehil dediği şeyi yapmak üzere ona yaklaştı. Herkes de seyrediyordu. Bakayım ne olacak. Birden geriden geri geri kaçmaya başladı. Korku içerisinde panikledi. Onu seyredenler ne oldu dediler. Hani yapmadın, ne oldu, niye kaçtın? Dedi ki aramızda bir hendek açıldı. Hendeğin içerisinde ateşten bir hendek ve içinde de bazı kanatlar gördüm. Efendimiz bu olayı daha sonra anlatırken der ki onlar meleklerdi. Eğer dediği şeyi yapmaya kalkışsaydı onu parçalayacaklardı. Halkın gözü önünde onu parçalarlardı diyor. İşte اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّ. O gün için Ebu Cehil, her devirde Ebu Cehiller var. Namaz ve Kur'an-ı Kerim önce burada namaza temas ediyor ama şunu görüyoruz yani. Bakın, İslami hareketin lideri olan peygamberimizin ve o günkü ilk Müslümanların kafirle ilk olarak karşı karşıya geldiği mesele namazdan kaynaklanmış. İlk çatışma bu noktada başlamış yani. Namaz çünkü bir kıyam yani. Anlıyor Ebu Cehil yani. Muhammed diyor geliyor burada, Allah'a secde mi ediyor dedi. Evet dediler. Ben ona göstereceğim demişti. Anlıyor yani. Muhammed'in alnı başkasının önünde secdeye kapanmıyor. Başka ilahlar reddediyor. Başkasının emirlerine itaat da etmiyor. Onlara eğilmiyor da. İnsan veya put fark etmez. Başkasına itaat etmiyor. Eğilmiyor da. Bunu görünce anladı, dedi ki ha demek böyle ha. Yani bizim ilahlarımızı tanımıyor. Reddediyor öyle mi? Burada şunu anlıyoruz. Demek ki gerçek namaz kılındığı zaman kafirle karşı karşıya getiriyor. Gerçek namaz. Eğer namazlar kafirle karşı karşıya getirmiyorsa demek gerçek namaz değil. Çünkü her dönemde Ebu Cehiller var. O günkü Ebu Cehil neden o namaza böyle şiddetle karşıydı da bugün Ebu Cehilleri neden böyle izin veriyorlar mesela, izin verenlere? Çünkü çok iyi biliyorlar ki o namazı kılanların %90'ı 95'i şuursuzca kılıyor. Namazda Allah'a secde ediyor, namaz dışında kullara kulluk yapıyor. Amerikan medeniyetini de kabul ediyor. Bunu çok iyi biliyor. Şuursuzca namaz kılıyorsan buyur kıl diyor. Ne olacak ki? Bana zararın yok nasıl olsa. İngiltere Mısır'ı işgal ettiği zaman İngiliz komutan bir gün sabahleyin bir ezan sesi, Allahu Ekber, Allahu Ekber, hemen dışarıya fırlıyor. Ne oluyor diyor. Bir Mısırlıyı çağırıyor. Tabii her taraf asker, Mısır asker, İngiliz askeri kaynıyor. Onların içerisinde Mısır'ı işgal etmişler. Yanında bir sürü askeriyle bir Mısırlıyı çağırıyor. Namaza giden, sabah namazına giden bir Mısırlıyı çağırıyor. Ne oluyor? Bu ses nedir diyor. Nereye gidiyorsun sen diyor. İhtilal mi yapacaksınız diyor. Diyor namaza gidiyorum. Yani diyor sonra ne olacak diyor, namazdan sonra ne yapacaksın? Geri eve geleceğim diyor. O kadarcık mı diyor? Evet diyor. O zaman git diyor. Eğer bu kadarsa, yani senin bu namazın bir tek eğilmek doğrulmaktan ibaret oluyorsa, bizim sizi işgal etmemize, karşı gelmenize sebep olmuyorsa, bizim zulmümüze karşı gelmenizi sağlamıyorsa, sizi sömürmemize engel olmayacaksa bu namaz, kılın ne olacak yani diyor. Demek ki böyle namaz kılarsan seslenmezler. Hakkını verirsen bu namaz seni Allah'tan başkasına itaat etmene engel olan bir namazsa, Allah'tan başka bir otorite tanımamana sebep olan bir namazsa, bunu bildiklerinde ve o nesil çoğaldığında bak görürsün namaza da engel olurlar. Namaza engel olunulacak bir ortam var mıdır? Caiz olan bir şekli var mıdır? Mesela diyelim ki birisi sabah güneş doğduğu sırada namaz kılıyor. Ona engel olunabilir. Çünkü o sırada namaz kılmak tahrimen mekruhtur, haramdır yani. Bile bile, yani güneş doğarken namaz kılınmaz. Böyle bir durum varsa, mesela diyelim ki birisinin arsasında namaz kılıyor izinsiz veya o arsayı gasp etmiş, onun arsasında namaz kılamazsın, caiz değil. Mesela bunu söylese, burada namaz caiz değil, senin arsan değil burası ve sahibi de izin vermiyor, sen burayı da gasp etmişsin, burada namaz kılamazsın dese caizdir ve bunu demesi de gerekir. Bu gibi durumlarda namaz engel olunabilir. Ama onun dışında yok iş hayatıydı, yok bilmem şuydu buydu, bu şekilde namaza engel olmak haramdır. İsterse farz namaz, isterse nafile namaz olsun. Nafile namaza da engel olma hakkın yok. Ama mesela adam diyelim bir işçi tutmuş, çalıştırıyor. İşçi mesela nafile namaz kılmak istiyor işten kaçmak için. Tabii o zaman buna engel olabilir. Fakat burada anlatılan şey o değil tabii ki. Burada anlatılan şey Ebu Cehil'in İslami harekete engel olmak istemesi. Namaz aslında bir harekettir. Ve küfür güçleriyle ilk olarak namaz yüzünden karşı karşıya geldi Müslümanlar. Ve Allah Azze ve Celle onu görmüyor musun diyor. Böyle yapan kafiri görmüyor musun? Bize gösteriyor. O halde göstereceksiniz. Allah gösteren bir Allah'tır. Siz de göstermelisiniz İslam düşmanını. İnsanlar kendisi anlar. Ben doğruyu söyleyeyim. Onlar zaten kötüleri anlar. Hayır, anlamazlar. Çok geç anlarlar. Belki de çoğu hiçbir zamanda anlamayacaktır. Allah neden anlatıyor? İnsanlar anlamazlar icabında. Mazeretleri kalmasın. Ben size anlattım diyor. Mazeretlerini bırakmıyor. Onun için bu nokta iyi anlaşılmalı. Yani İslami hareket küfrü gösteren bir harekettir. Üstünü örtmez. Gösterir. Gördün mü? Yani gör. Bu gördün mü ifadesi iki defa daha söylenecek. Eraite, eraite. İki defa daha söylenecek. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Yani gör, gör, gör. Allah gösteriyor.